Sevgili dostlar, merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayız. CKR'de Cemalettin Taşçı Türkiye'nin hikayesini bize anlatmaya devam ediyor. 50'li yılların artık sonuna geldik. Bu kapatacağız. Bizim de Türkiye'nin hikayesinde 40. programı bu. 40'ta 50'leri bitirmiş oluyoruz 40. programda. Darbeye de giden şartları da muhtemelen bir miktar ele alarak Demokrat Parti'nin son yıllarını ve son yıllarda Yaşar'ın, artık Eskişehir'e gelmiş olan kardeşi Dursun'un hikayesini de devam edeceğiz.
Evet, şimdi klasik Türkiye'de her siyasi iktidarın başına gelen şey sonuçta Demokrat Parti'nin de başına geldi. Yani önce işte böyle el kaynaklarıyla bir zenginlik yaratıp sonra bunu kendinden bildi. Sonra geçen programın sonunda söylediğimiz gibi işler rayından çıkmaya başlayınca birdenbire şirretleşti ve ilk aklına gelen de muhalefeti, muhalefet eden herkesi susturmak ve işte milli iradenin temsilcileri olarak kendini öyle gösterirken bir yandan da toplumun bilgi sahibi olmasının önüne geçecek işleri yapmaya başladılar. Zaten daha önceden şeye başlamışlardı, yani radyoyu, daha önceki seçimde de, yani 54 seçimlerinde de radyoyu münhasıran kendi tekellerine almış. Muhalefetin radyodan faydalanmasını imkansızlaştırmıştılar büyük ölçüde. Yazılı basını da
engellemişler.
Yazılı basını da işte telif biçimlerde baskı altına almak için çaba harcadılar.
O dönem kağıt tahsisi vardı. İktidar beğendiği gazetelere kağıt veriyor, diğerlerine vermiyordu. Çünkü sınırlıydı kağıt. Herkes kağıt bulamıyordu. Bu da en ciddi şekilde uygulanan baskılardan birisiydi.
Evet. Kanunlarla yapabildikleri kanunlarla yapamadıklarını işte bu tür manevralarla yaptılar. Zaten aslında sadece kağıt da değil, birçok malzemenin sıkıntısı çekilmeye başlamışken. Çünkü döviz sıkıntısı çekilmeye başlamıştı. Bu süreçte işte 57 seçimleri yapıldı. 57 seçimleri sonrasında aradaki fark da azaldı. Yani pabucun pahalı olduğunun da iyice idrakine vardılar. Bu arada ama daha öncesinde şeyler de var. Yani daha önce başka vesilelerle konuştuğumuz 6-7 Eylül olayları var. Kıbrıs hadisesi var. Kıbrıs meselesi var. Yani toplumu, kamuoyunu ajite eden, kışkırtan hadiseler olarak işte bir Kıbrıs hadisesi var. Daha önce konuşmuştuk, işte İngilizler Kıbrıs'tan çıkacaklar ve bir biçimde Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın Yunanistan'ın bir parçası olmasını da istemiyorlar. Daha böyle arada bir çözüm için Türkiye'de bir şeyleri kışkırttılar vesaire. 6-7 Eylül hadisesi oldu. Bu bir dizi kamu vicdanında yaraya sebep oldu gibi. Ama ana hatları itibariyle çok uzaktan bakacak olursak genel tablo şöyle bir şey. Şimdi bu çok şeriatçı, dinci vesaire falan diye sunuluyor olan Demokrat Parti, Cezayir'in bağımsızlığının oylandığı Birleşmiş Milletler toplantısında çekimser oy kullandı. Yani bu Fransa'nın iç işleridir değil. Çekimser oy kullandı. Öyle din kardeşlerinin hukukunu vesaire falan pek gözetmiyorum ben. İşte öteki tarafından bakınca işte böyle demokrat, anti-emperyalist vesaire falan diye pazarlanıyor olan, ya da işte yani demokrat diye pazarlanıyor olan Demokrat Parti işte bu işleri yaptı yani. Dolayısıyla şimdi bütün bu hikayeyi böyle çok takıntılı ve işte çok dolaşımda olan kavramlar üzerinden okuduğumuz zaman her zaman bir şeyler eksik kalıyor. Aslında benim baktığım yerden bakıldığında görünen tablo, iktidara gelmiş pragmatik bir heyet bunlar. Yani öyle veya böyle bir devlet tecrübeleri var. Yani şimdiki heyetten farklı olarak nispi olarak bir devlet tecrübeleri var. Yani özellikle Celal Bayar'ın ciddi bir devlet tecrübesi var. Ve işte Menderes'in de uzun süreli bir milletvekilliği vesaireden kaynaklanan CHP'de devlet tecrübesi var. Bu insanlar öyle karşı devrimci falan değiller. Kendi özel hayatları itibariyle de değiller. Yapıp ettikleri itibariyle de değiller. İktidara geldikleri dönem dünyanın ikiye bölündüğü, soğuk savaş keskinleştiği bir dönem. Orada tercihlerini yapmışlar. Çok açık ve net bir şekilde yapmışlar. Bu tercihin getirdiği ne kadar yükümlülük varsa bunları yerine getirmek konusunda da hiç geri adım atmıyorlar yani. Uzun sürede atmayacaklar. Yani tablo aslında iktidarda kalmaya çalışan bir heyetin yapıp ettikleri, bulabildikleri çözümler de çok ham çözümler. Devletin kurulduğundan beri bulduğu çözümler. Yani işte karşı tarafı susturmak, muhalefeti susturmak ve ilk defa değil, onlar da işte CHP'den öğrendikleriyle seçim kanunuyla oynayarak, yani işte bölükbaşı diye bir vaka var, bir vaka var o dönemde. Bölükbaşı seçilip duruyor Kırşehir'den. Bölükbaşının seçilmemesi için bölükbaşının varlığından bile rahatsız olan, tamam, o da
iktidar var.
O da orada seçilsin, gelsin vesaire, yani bir renk katsın değil mi? Yani yok yani. Şimdi bölükbaşının varlığından bile rahatsız olup seçim kanunuyla oynayarak, Kırşehir'i ilçe yaparak, sonra işte Malatya'da CHP'nin İnönü'nün gücünden duyduğu rahatsızlıkla Malatya'da il bölüp Adıyaman'ı il yaparak falan, böyle sonra Özal'ın suyunu çıkaracağı seçim düzenlemeleri, yani
hevesiyle, evet.
Böyle hani sorduğunda bunların hepsi milli iradeci, milli iradenin yanındalar ama o milli iradeyi çarpıtabilmek için ellerindeki imkanları olağanüstü bir şeyle kullanan, kafaları da sadece buna çalışıyorlar. Bir heyet. Bu Türkiye'de oldum bittim siyasetin vasatı oldu yani. Ama öteki tarafından bakacak olursak, yani sonuçta şimdi hani kimsenin kimseye vatanseverlik karnesi verme vesaire falan hakkı olduğunu düşünmüyorum ama yani sonuçta herkes kadar da vatanseverler. Yani bir yandan da yani kendi iktidarlarını seviyorlar falan ama sonuçta işte yaptıklarını da vatan için yapıyorlar. Yani yaptıkları tercihler senin benim hoşuma gitmeyebilir ama böyle hain olduklarından, şundan bundan yapmıyorlar. Şimdi bu en tipik misali ne? Şimdi para buslukları kısılıyor. Olağanüstü bir devalüasyon yapılması, Türkiye Cumhuriyeti tarihinden ağır devalüasyon yapılması gündeme, evet, geliyor. Ve para lazım yani. Yani hem çarkın dönmesi için hem de bu iktidarın sürmesi için para lazım. Washington'a gidiyorlar ve Washington'dan elleri boş dönüyorlar. Ve ama bu sefer gidip Moskova'yla, Lütfü Kırdar'ı yakın arkadaşı Lütfü Kırdar'a yolluyor Adnan şeye, Moskova'ya, yani git bak bakalım Rusya'dan kredi bulabilir miyiz? Yani kredi için arıyor, işte Seydişehir Alüminyum tesislerini yapacak, İskenderun Demir Çelik'i yapacak, Keban Barajı'nı yapacak vesaire. Yani şimdi sonuçta altyapıya bir şeyler yapmak falan gibi bir takım dertleri var yani. Ve bunun için o soğuk savaş şartlarında madem Amerika bize dirsek gösteriyor, biz de Rusya ile oynarız, Sovyetler Birliği ile oynarız diyecek kadar da pragmatikler yani. Öyle olağanüstü takıntılı vesaire falan değiller. Ve bu mesela eğer ihtilal olmasa, mesela Mayıs'ta ihtilal olmasa, Menderes Temmuz'da bu kredi anlaşmaları ile ilgili olarak Moskova'ya gidecek, programlanmış bir gezi var yani. Zaten birçok komplo teorisi de aslında Türkiye'de Amerikan sisteminin darbe, yani 60 darbesini onların yaptırdığını, çünkü işte Türkiye'nin Moskova'ya iktidarın Moskova'ya yaklaşmasının cezalandırıldığını filan iddia eder. Yani ondan sonraki darbelerde de benzer.
Doğru. Bu iddia da doğrudur yani. Benim de kabul ettiğim iddiadır. Amerika'nın yaptırdığı bir darbedir. 60 ihtilali planlayıp, o da işte Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaşması ve Amerika'ya bir dirsek çevirmesini engellemek için büyük oranda yaptıkları darbe.
Yani şimdi böyle yorumlanabilir. Bundan sonraki darbeler de, bilahare o ileride gelecek olan darbeler de böyle Türkiye'nin Moskova ile yakınlaşmasının akabinde olduğu için böyle yorumlanabilir. Ama yani ben Amerika olsam, Türkiye'de bu iktidarı, yani o iktidar gibi bir iktidarı bir daha bulması da kolay olmayabilir. Yani daha makul yollarla o iktidarı iktidarda tutarak bu ilişkileri sürdürmeye çalışırdım. Ama yani Amerikalılar da çok akıllı insanlar değiller. Yani onlar da çok kestirme çözümler. Bilahare yani Şili'de vesaire yerlerde yaptıklarına bakınca da hani onlar da böyle çok ahmakça işler yapmış olabilirler yani. Bu tabii Amerika'da
Zaten İngilizlerden yeni devraldılar bu imparatorluk yüzünü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu tür şeyleri de bilmiyorlar. Yani İngilizler kadar sofistike değiller. Onlar hard güçleriyle doğrudan müdahale ederek yürüttüler işlerini.
Evet.
Yani, acemiydiler yani, onu söylemeye çalışıyoruz.
Olabilir yani, hani Amerika'nın içinde birilerinin böyle bir kestirme çözüm bulmuş olması, onların da bu operasyonu gerçekleştirecek olanlara yol vermesi falan mümkün müdür? Mümkündür. Yani bu darbenin arkasında bir Amerikan parmağı olması ihtimal dahilindedir, ihtimal dahilindedir. Buna bir itirazım yok ama darbenin şartları öyle veya böyle zaten oluşmuş idi yani. Bunu demeye çalışıyorum. Sonuçta Demokrat Parti iktidarı başarısızlığını normal rekabet koşullarında tasdik edilmesini imkansızlaştıracak işler yapmaya başlamıştı. İşte tahkikat komisyonları, yani bir darbe söylentisi üzerinden bir tahkikat komisyonu kurulmuştu. Bu tahkikat komisyonunda doğrudan doğruya muhalif milletvekillerini yargılayacak, Yani o komisyonun kararlarının denetlenmesinin imkansızlaşacağı bir komisyon idi ve işte burada doğrudan muhalefet milletvekillerini yargılayacak işler yaptı. İlaveten işte Vatan Cephesi diye bir ucube icat edip her akşam radyoda ajanstan sonra Vatan Cephesi'ne katılanların isimlerini saymak filan gibi böyle yapılıyor olan şeyin prototipi olarak toplumu yani %50'yi evde tutamıyorum hikayesinin başlangıcı olarak böyle bir şey yazıldı. Yani şimdi toplum orada çok karpuz gibi ortadan ikiye bölündü. Dolayısıyla şimdi bunlar da hazmedilebilir şeyler değil o dönemin ruh durumu itibariyle bakıldığında. Sonuçta insanlar evet zenginleşmişler, köyden şehre göçmeye başlamışlar vesaire falan ama esas onları motive ediyor olan özgürlük. Akıllarına geleni söylüyorlar yani şimdi özellikle de üniversitelerde öğrenciler artık özgürlüğün tadını almışlar. Zaten de kıpırdanıyor olan, kıpraşıyor olan, işte sağda solda dergileri, gazeteleri falan satın alıp okuyor olan, buralardan bir şeyler, dünya tasavvurları çıkarıyor olanlar öğrenciler yani. Şunu da unutmamak gerekiyor. Sonuçta daha önce başka vesilelerle söz etmiştik. Başka programlarda söz etmiştik. Yani işte Karadeniz Teknik kuruluyor, ODTÜ kuruluyor o dönemde. Yani Ege Üniversitesi kurulmuş. Üniversite sayısı radikal bir biçimde artmaya başlamış. Üniversite öğrenci sayısı artmaya başlamış. Şimdi bütün bunlar Demokrat Parti'nin marifetleri yani. Hani Demokrat Parti'yi şimdi eleştirelim yaptığı yanlış şeyler için ama öte taraftan baktığımız zaman da yani işte evet toplumda daha önce yapılmış olması gerekiyor olan şeyleri de büyük bir iştiyakla yapıyor bir yandan yani. Bu Türkiye'de ODTÜ ve Karadeniz Teknik hikayesi üzerinden şunu da söylemeden geçmeyeyim. Yani Türkiye'de mühendislik nedense çok ekstra prim yapan bir şey. Karadeniz gibi bir yerde teknik üniversite açmak da daha iyice bir fikir yani sonuçta sanayi yok. Sanayi yok ama yani oraya üniversite açacağız ama teknik üniversite açıyor. Şimdi bu da ideolojik takıntıların örneklerinden bir tanesi. Bütün toplumu kat eden ideolojik takıntılar. Yani orada bu sadece Demokrat Parti ile sınırlı değil. Ama bir, yani işte...
Fenle, teknikle kalkınacağız düsturu var. İşte onu herhalde sürdürüyorlar. Tek kalkınma aracı olarak fen ve teknik görünüyor.
Yani biraz da şeye de reaksiyon olabilir diye yani hani... İlk Cumhuriyet'in kurduğu üniversitelerin işte dil, tarih, efendim edebiyat fakültesi vesaire filan, mülkiye filan olmasına karşılık bunlara değil bizim teknik elemana ihtiyacımız var. Reaksiyonun da bir ürünü olabilir. Şimdi bu kapsamda sonuçta iktidar şirretleştikçe muhalefet de şirretleşiyor ve Menderes'in imdadına bir şey yetişiyor. Yani Londra'ya gidiyor bu Londra konferansı, Kıbrıs'ın yeni statüsünün altına imzasını atacak. Ve kaza, uçak kazası geçiriyor. Kazadan sağ kurtuluyor. Bu şimdi bir Menderes efsanesinin derinleşmesine ciddi katkı sağlıyor. Dolayısıyla o kamayı derinleştirmesi için eline bir güç veriyor yani. Ama karşılıklı şiddetlenmiş bir şey var, itişme var. Her geçen gün vites büyüyor. Yani kendi aralarında bir sağduyu göstererek yani bu iş, bu gidişat kötü, bunu böyle sürdürmememiz gerekir diyen kimse olmuyor. Muhtemelen bunu diyen birileri varsa onlar tasfiye oluyorlar. Şimdiki tabloda olduğu gibi. Yani ılımlı. Ya bir dakika Tansu.
Yani pekala Celal Bayar'la İsmet İnönü bir araya gelerek meseleyi düzeltebilirlerdi. Sonuç itibariyle ikisi işte milli mücadeleden birlikte geliyorlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarından beraber gelmişler. Ve esasen Demokrat Parti kurulurken de aralarında bir mutabakat var. Yeniden bir devreye girerek bunu önleyebilirlerdi ama böyle bir temasın olduğuna dair de bir bilgimiz yok.
Evet, bilmiyorum yani Celal Bayar'ın o dönemdeki rolü itibariyle ama zaten Celal Bayar'ın daha önceden de toplumdaki itibarı da ciddi bir şekilde erozyona uğruyor. Zaten hani Cumhurbaşkanlığı makamının sembolik bir şey olması, bir şey haline gelmesi de muhtemelen zaten o tarihlerde başlıyor. Yani artık Celal Bayar Çankaya'da emeklilik yaşayan bir eski tüfek pozisyonunda. İpler artık Menderes'in elinde yani. Oyuncu o yani. Halbuki oraya kadar köşkte oturan, Çankaya'da oturanın oyuncu olduğu bir rejimi var Türkiye'nin. Celal Bayar'la mesela Menderes'in Kürt meselesi konusunda ters düştükleri 53 ya da 54 yani bir vesileyle bir Güneydoğu'da bir takım hareketlenmeler olduğunda Kürt meselesi konusunda ters düştüklerini biliyoruz. Yani orada mesela Menderes'in daha demokrat bir pozisyon aldığı ve işte Celal Bayar'ın bileğini büktüğünü de biliyoruz. Yani daha teşkilat-ı mahsusacı bir tavrı, tarzı varken Celal Bayar'ın. Ben de resmi orada Bayar'ın bileğini büktüğünde biliyoruz. Yani şimdi toplumdan oyu isteyen de alan da Menderes. Dolayısıyla da Bayar çok müessil görünmüyor yani. Çok şahsi hesaplar yapmış olabilir. Yani İnönü ile Bayar'ın arasında da bir husumet olması, yani o parti kurulurken ne kadar ittifak yapmış olsalar da, yani mutabakat sağlamış olsalar da, aralarında bir husumet olması da çok anlaşılmaz değil. Çünkü daha önce konuştuk, İsmet'in herkesle arasında husumet var yani. Herkesin bir kuyruk acısı var İnönü'de. Dolayısıyla şimdi Bayar o tarihlerde işte bir zaman İnönü'nün kendisine yapmış olduklarını, sonuçta bu Dersim isyanına akabinde Bayar'ın ayağını kaydıran da İnönü olarak görüyor yani Bayar netice itibariyle. Sonuçta başka sıkıntılar da olabilir ama bir biçimde iki kanadın içinde de ya bunları bir bu tansiyonu daha çok yükseltmeyelim, biraz şu ateşin üzerine su serpelim diyenler var idiyse onlar tasfiye oluyorlar. Yani şimdiki tabloda olduğu gibi yani. Oyun kavganın üzerinden kurulmuş durumda. Şimdi bu şartlar altında işte İstanbul'da İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Turan Emeksiz bir polis kurşunuyla bir gösteri sırasında öldürülüyor ve bu ilk oluyor. İlk olduğu için toplumda muazzam bir infiale yol açıyor. Yani hani şeyleri unutmuş olmayalım. Şimdi bu çerçevede mesela Yaşar Demokrat Parti'ye oy vermiş. 50'de, 54'te hatta 57'de Demokrat Parti'ye oy vermiş birisi olarak bütün bunların yakışıksız olduğunu, terazinin topuzunun kaçtığını düşünüyor olabilir. Ama mesela kardeşi bütün bu olayı Yaşar'ın yaşadığından daha alevli, daha heyecanlı içinde yaşıyor olabilir ve işte buradan kendince bir sosyalizm çıkartmış olabilir. Sosyalistlik çıkartmış olabilir. Yani patron düşmanlığı, o dönem itibariyle sosyalistlik, zengin düşmanlığı. Yani toplumdaki, kamuoyundaki karşılığı itibariyle söylüyorum. Yani onların var, benim niye yok? Duygusu, Dursun'u kışkırtmış olabilir. Abisi de ya bak bu sosyalistler gelirse senin mandrana da el koyacaklar. Seni de bunlar sermaye sınıfından sayarlar deyip onu teskin etmeye çalışıyor olabilir. Gibi yani aslında şimdi Dursun çok mesafe kat etmiş, çok zenginleşmiş. Bundan 10 yıl öncesine kıyasla hayal edemeyeceği şeylere sahip olmuş ama bir yandan da kriz var ve para kazanmak giderek güçleşmeye başlamış yani. Şimdi bu şartlar altında evet yani Dursun daha delikanlı, daha heyecanlı davranabilir. Bu delikanlı ve heyecanlı davranış onu ya işte milliyetçi olmaya, 6-7 Eylül'lerle falan birlikte tamam bu gayrimüslimler gidiyorlar, onların zenginlikleri de bize akacak deyip milliyetçi olmasına veya birileri çok zengin oldu ama biz olamadık. Bu işte bir yanlışlık var, bak ben her şeyi yaptım, yakışan her şeyi yaptım ama işte bir küçük mandram var, bir türlü büyütemiyorum noktasına gelmesine de sebep olabilir. Ama işler böyle oluyor yani ana hatlar itibariyle. Sorun şu yani o dönemde işte gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda, radyo zaten iktidar elinde, gazetelerde konuşturulan şeyler de çok derinlikli şeyler değil. Yani zaten Dursun'un gazetelerle işi de yok. Ama o dönemde işte eğer Eskişehir'de üniversite öğrencileri olsaydı, aslında var artık 58'de akademi kurulmuş ama akademinin daha başlangıç yılları ve Eskişehir eşrafının çocukları okuyor yani orada. Ama mesela Ankara'da olsaydı, işte İzmir'de veya İstanbul'da olsaydı Dursun, yani o üniversite öğrencilerinin yapıp ettiklerinden etkilenecekti. Sonuçta etkileniyor olan işte üniversite öğrencileri. Sonra işte o bildiğimiz 555K hadisesi oluyor, işte 5 Mayıs saat 5'te Kızılay'da gösteri oluyor vesaire falan. Ve işte 21 Mayıs'ta da harp okulu öğrencileri bir sessiz yürüyüş yapıyorlar. Bu hengame içinde işte şeye doğru, darbeye doğru sürükleniyoruz. Şimdi hani darbenin şartlarını oluşturan şeyleri Demokrat Parti yapıyor yani. Darbe eğer bir Amerikan komplosu, bir Amerikan işi ise bile, yani sonuçta bunları Demokrat Parti yapıyor. Yani iktidara gelenin iktidardan gidebilir olduğunu kimse idrak etmiyor ne ısrarlı bir biçimde. Yani bu tamam, bunu geldik, yaptık, bildiğimizi yaptık. Bununla işte oy aldığımız zaman, başarılı olduğumuz zaman karşılığını aldık. Başarısız olduğumuz zaman karşılığını alamadık gibi bir olgunluk sergileyemiyor yani o siyasi elit. Medyanın zaten böyle bir
O dönemde bu yapılabilseydi belki Türkiye'nin siyasi aksı bambaşka akacaktı, yürüyecekti. Orada darbe olmadan siyasi iktidar bir kez daha değişebilseydi herhalde biz başka bir Türkiye'de, başka bir iklimde, siyasi iklimde olacaktık gibime geliyor.
Ben de aynı kanaatteyim. Ve eğer darbe olmasaydı bu iktidar değişebilirdi diye de düşünüyorum. Yani seçimler erken alınmıştı ve o erken alınan seçimleri Demokrat Parti kaybedebilirdi. Seçim hilesi yapamazsa eğer kaybedebilirdi. Yani eğilime bakacak olursak olay öyle görünüyor ve bu Türkiye'nin önünü çok açabilirdi. Türkiye'de her şey çok başka türlü gidebilirdi. Bizim ideolojik çoraklığımızı, ya o döneme kadar da zaten çoraktık ama var olan birikimi de kaybedip olayı böyle dindar laik, sonra buna eklenecek Türk-Kürt geriliminin dışına çıkartamıyor olmamız o 60 ihtilalinin bakiyesidir yani. Şimdi bu programı kapatmadan şeyi hatırlatayım. Çok severim yani ben bu misali. O yüzden bunu muhtemelen tekrardır ama bir daha önce başka vesilelerle anlatmıştım. Bir daha anlatayım. Şimdi Hasan Polatkan Eskişehir Milletvekili, Demokrat Parti'nin güçlü adamlarından birisi. Bu arada Demokrat Parti grubu da karışıyor. Onu da atlamayalım yani daha önce. Demokrat Parti grubu da karışıyor ve işte 3 bakanın kellesini alıyorlar. Ancak o 3 bakanın kellesini aldıktan sonra Menderes'e güven oyu veriyorlar filan. Yani parti içinde de çok rahat değil Menderes. O kellesi alınan bakanlardan bir tanesi Hasan Polatkan. Ama sonuçta Hasan Polatkan partinin güçlü adamlarından birisi ve darbeden sonra da aslanlardan bir tanesi olacak zaten. Şimdi Hasan Polatkan Eskişehir Milletvekili, Eskişehir'de seçime gidecekler. Ve seçimden önce Eskişehir'e 3 tane vaadi var Hasan Polatkan'ın. Bu ibretlik bir şeydir yani. Bu vaatlerin bir tanesi otel, Hilton Oteli. Bir tanesi opera binası, bir tanesi de üniversite. Şimdi sonuçta yani bu tamam Eskişehir canım Anadolu'nun kalanından farklı falan filan denebilir ama o tarih itibariyle Erzurum'da, Sivas'ta, Antep'te, Adana'da buna benzer bir takım kamuoyları var. Yani şimdi karşı devrimci, şeriatçı vesaire falan böyle işte Amerikancı falan diye böyle işte şey yapılan Demokrat Parti'nin Eskişehir halkına vaatleri bunlar yani. Bu şu manaya da benim açımdan asıl mühim olan şu. Eskişehir halkının talepleri bunlar. Yani 1960'a gelindiğinde Türkiye'nin şehirlerinin, şehirlilerinin halleri, talepleri, dünya tasavvurları hakkında çok önemli bir gösterge bu yani. Şimdi böyle halkı beğenmeyip işte vesaire falan zaten bu halkla bu kadar yapılır falan gibi geyikler dönüyor ortada. Sonuçta o entelijansiyasında birkaç adım ileride birkaç gömlek vasıflı olduğunu gösteriyor o halkın yani bu talepler. Bunların arasında işte opera gerçekten ayrıksı bir şey yani muhtemelen Antep'te vesaire Adana'da falan hatta İzmir'de falan bile seçmenler opera yok istemiyor olabilir ama herkes üniversite istiyor yani. Herkes
üniversite talebi yüksek tabii.
Üniversite istemeye başlamış. Herkes değilse de toplumun birçok yerinde kendi şehirlerinin üniversite kurulması talep ediliyor yani. Otel talebini eşeleyip bırakalım bitirelim bunu. Şimdi otel neye tekabül ediyor? Daha önce Hilton açılmış İstanbul'da. İşte Adana'da Crystal Palace açılmış. Bursa'da bir iki otel açılmış. Falan. Bunlar aslında işte Türkiye'nin ideologlarının Amerikanlaşma dediği şeylerin karşılığı. Yani işte Eskişehir otel açılacak da ne olacak? Eskişehir'in eşrafı, mütegallibesi akşamları o otelde yemeğe gidecek. Dansa gidecek. Danslı yemeğe gidecek yani. Yani otel dediğimiz şey dışarıdan gelenlerin konaklamasından çok şehirlinin. Evet. Çünkü Hilton'un prezentasyonu böyle yapıldı yani İstanbul'da. Hayat tarzı, yeni bir hayat tarzı. Şimdi toplumun belli kesimlerinin böyle daha sofistike, daha gösterişli hayatlara özenmesi vesaire filan benim açımdan pozitif bir şeydir. Ben öyle bir hayata özenmedim hiç, yaşamadım da. Ama yani bunlar çekici, lokomotif güdülerdir yani. İşte orada o seçkinler, şehrin seçkinleri bir araya gelirlerse bir süre sonra işte orada o seçkinler aynı zamanda işte bir resim galerisinin açılmasına talep edecekler. Üniversite öğrencisi de yani işte resim sergileri izleyecek vesaire. Sonuçta o motorun çalışması gerekir yani. Ama Türkiye'de işler böyle yürümedi. Eskişehir'in ama o otel talebinin sonradan o otel olsun diye yapılan bina ihtilalden sonra ordu evi oluyor. Bunu da bir kenara yazalım yani. Şimdi Türkiye'nin o dönemi, o dönemden sonra, 60'tan sonra yazılan hikayeyi hiç andırmayan bir hikayeydi. Buraya kadar bunu söylemiş olduğumuzu ümit ediyorum. Sence evet. Boşluk kaldı mı evet. Bilmiyorum. O bambaşka, dinamik, kendi yolunu açmaya çalışan, heyecanlı, renkli, dediğim daha önce söylediğim tabirle tomurcuklanmaya çalışan bir toplum idi. İşte bu önümüzdeki programla birlikte 1960'ların parlak anayasasının Türkiye'yi nereye getirdiği, yani bence de parlak.
Getirdiğini konuşalım.
Burada 60'ları konuşmaya başlayalım yani.
Evet, peki 1960 darbesinin aslında bir hızı kestiğini, bir değişim dalgasını, yepyeni bir mecraya gidebilecek olan Türkiye'yi oradan alıp başka bir yere kaydırdığını görebiliyoruz. Bunu daha ilerideki sonuçlarını göreceğiz, konuşacağız önümüzdeki programlarda. Muhtemelen Yaşarların ve Dursunların bunun karşısında nasıl bir pozisyona düştüklerini, hangi konumda olduklarını da tabii ki takip edeceğiz. Peki burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Hoşça kalın.